Ayrım 8.
Sonradan işin kolayı bulundu. Bu işin bir tek tehlikesi var. Yatakta ölüm. 9. bölüm. Ekonomimizin matrak tarihini anlatır. İnsanlığın ilk çağlarında para yoktu. Ekonomi sadece insan emeğine dayanıyordu. Örneğin bir adam emek harcayarak ormanda bir geyik avlıyordu. Amacı geyiğin etiyle beslenerek açlıktan ölmemek, derisini de giysi yaparak soğuktan donmamaktı. Ancak bu sırada ortaya çıkan bir başkası yine emek harcayarak geyiği avcının elinden alıyordu. Bu durumda geyik avcısı onca emeğine karşın kafasına kocaman bir sopa darbesiyle kala kalıyordu. Paranın bulunmasına kadar geçerli olan ekonomik yöntemlerden biri de değiş tokuştu. Bu ilkel ekonomik sistemde insanlar karşı karşıya gelerek ellerindeki malları değiştiriyorlardı. Örneğin tarlasını ekip biçerek buğday üreten adam ürününü soğuktan donmamak için hayvan derileriyle değiştiriyor, elinde hayvan derisi olan avcı da bunları açlıktan ölmemek için buğdaya karşılık veriyordu. Sonuç fazla değişmiyordu. Soğuktan ölmemek için uğraşan çiftçi açlıktan, açlıktan ölmemeye uğraşan avcı da soğuktan ölüyordu. Paranın bulunuşuna kadar böyle sürdü. Parayı bulan uyanıklar ise ne soğuktan ne açlıktan ölüyorlardı. Çünkü bunlar ellerindeki parayla buğday, geyik eti ve hayvan derisi satın alıp başkalarına satıyor, aradan elde ettikleri kazançlarla da kendi geçimlerini sağlıyorlardı. Bu yöntemde geyik avcısı ve buğday üreticisi yine aç kalıyordu ama bu kez ellerinde bir sürü para oluyordu. Sonra devir değişti ve bugünlere gelindi. İnsanlık sonunda ekonomi ilmini iyice ilerleterek insanların cebindeki paraları daha çağdaş yöntemlerle tırtıklamanın yollarını buldu. Bunlara şimdi kısaca yatırım araçları diyoruz. Altın, faiz, borsa, hisse senedi, tahvil, bono, eurobond, repo, ters repo, fon, döviz gibi adlar altında insanlık tarihinde yerlerini almış bulunuyorlar. Özellikle borsa ve daha özel olarak IMKB için şu söylenebilir. Cepteki 1 lira borsadaki 2 liradan iyidir. Başka bir deyişle IMKB'nin açılmış hali, isterseniz menkul kıymetlerinize boş verindir. Zaten insanlık tarihine ekonomik anlamda cebinizdeki paranın tırtıklanmasının tarihi de diyebiliriz. Parayı Fenikeliler bulmuşsa da Türkler kaybetmişlerdir. Ülkenin başına kim gelirse gelsin maliyenin kadrolu kedisi Arap, paranın tersi, sermayeyi yüklenme görevini üstlenmek zorunda kalmıştır. Bunda Türklerin vergi vermeyi fazla sevmemelerinin de rolü vardır. Neden sevmediklerine gelince bu durumun tarihi, genetik ve jeopolitik nedenleri olduğunu ileri sürenler var. Örneğin İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin değerli Sümeroloğu Veysel Donbaz yazdığı bir kitapta İsa'dan önce 2000 yılında günümüzden 4000 yıl önce yazılmış çivi yazılı tabletlerden birini Türkçe'ye şöyle çevirmiştir. Başınızda korkutucu bir kral olabilir ama insan en çok vergi memurlarından korkar. Bu tabletten hareketle ve Sümerlerin bizim topraklarımızda yaşamış insanlar olduğunu göz önüne alırsak vergi korkumuzun genlerimizde yattığı anlaşılabilir. Büyük Atatürk her konuda olduğu gibi bu konuda da korkumuzu kırmak için incelikli bir söz söyleme gereği duymuş ve bütün vergi dairelerimizin girişinde asılı bulunan kendini vergilendiren halk millettir sözünü yerleştirmek istemiştir. Ne var ki bu özlü sözü de her zaman olduğu gibi ters tarafından anlayan halkımız, herkesin kendi kendini vergilendireceğini sanmış, daha doğrusu vergi vermenin kendine kalmış bir iş olduğuna inanmıştır. Bu yanlış anlamada başka faktörler de rol oynamıştır. Genellikle vergi istenirken halka bu paraların kendisine yol, su, elektrik olarak geri döneceği söylenmiştir. Ne var ki halk ödediği paraların kendisine genellikle yolsuzluk olarak geri döndüğünü görmüş, o yüzden vergi vermekle pek istekli davranmamıştır. Bir de şu var, bordro mahkumları dışındaki insanlar yıl sonunda ne kadar vergi beyan ederlerse Allah razı olsun deniliyor. Ve bekleme dönemi başlıyor, adam vergisini öderse ne âlâ, ödemezse aman gözünü seveyim geciktirme demekle yetiniliyor. Yine vermezse, insanlık hali bu, başın sıkışık olabilir, paran yoksa kredi verelim diye sıkıştırılıyor. Krediyi aldığı halde yine vergiyi ödemezse adı vergi vermeyenlerin listesine yazılıp kiralık kasada saklanıyor. Yine vermezse, bu yıl olmazsa gelecek yıl verir diye düşünülüyor. Gelecek yılda vermezse artık affediliyor. Örneğin aşağıdaki konuşma bir iş adamı ile muhasebecisi arasında ülkemizde vergi ayı denilen Mart başında geçen bir konuşmadan alınmıştır. İş adamı: Muhasebeci bey, geçen gün başbakan televizyonda bütçeden söz ederken garip bir laf kullandı. Yanlış anlamadıysam Mart ayı geldi, vergi zamanı gibi bir şey dedi. Bu lafı bir yerden duymuşluğum var ama tam olarak anlayamadım. Yeni bir muhasebe terimi mi acaba? Muhasebeci: Vergi demiş olmasın? İş adamı: Galiba, ben İngilizce ve Fransızca bildiğim halde çıkaramadım. Hangi dilden bu terimler? Çince falan mı? Muhasebeci. Yok efendim, Türkçedir. Vermek fiilinden geliyor. İş adamı. Peki anlamı ne? Muhasebeci. Kazancın bir bölümünün devlete verilmesi anlamına. İş adamı. Neden? Muhasebeci. Böyle bir yasa var efendim, devletin masraflarını karşılamak için. İş adamı. Yahu ben devletten daha mı zenginim? Allah aşkına, nedir bizim durumumuz tam olarak? Muhasebeci. Bu yıl ciromuz 2 trilyon, masraf 500 milyar, net kazancımız 1,5 trilyon. Bu hesaba göre 500-600 milyar vergi vermemiz gerekiyor. İş adamı. Böyle bir para, ne diyordunuz o paraya siz, versi mi? Muhasebeci. Vergi efendim. İş adamı. Her neyse, dilim bile dönmüyor. Zaman zaman iş adamı arkadaşlarla sohbet ederiz biz. Bu kelimeyi kullanana hiç rastlamadım. Muhasebeci. Doğrudur. İş adamları çevresinde pek kullanılmıyor. Daha ziyade işçiler ve memurlar veriyorlar. İş adamı. Madem onlar veriyorlar, bizden niye isteniyor? Muhasebeci. Malum isteyenin yüzü bir kara. Verirseniz ne âlâ. İş adamı. Peki vermeyince ne oluyor? Muhasebeci. Birkaç kere daha istiyorlar. İş adamı. Yine vermeyince? Muhasebeci. Peşinizi bırakıyorlar. İş adamı. Ya verirsek? Muhasebeci. Verirseniz alıyorlar. Karşılığında madalya veriyorlar. İş adamı. Bırak canım. Ne şamın şekeri ne Arap'ın yüzü. Bu konuşmaları şaka sanıyorsanız yanılırsınız. Devlet babanın gözleri iyi görmediğinden tuttuğunu öpmek gibi bir huyu vardır. Kaçan ise kurtulur. Peki vergi alınamazsa devlet işleri nasıl yoluna koyar? Bu iş için borç almak dışında son zamanlarda kamu iktisadi teşebbüslerini kitler, satmak, başka bir deyişle özelleştirme yöntemi de kullanılıyor. Özelleştirmenin ne demek olduğunu anlamak için önce kitlerin nasıl ortaya çıktığını görmekte yarar var. Çok bilinen bir konudur ama kısaca yineleyeyim. Kitler devlet tarafından kurulan ve işletilen şirketlerdir. Artık yeni kit üretilmiyor fakat eskiden bu iş şöyle yapılırdı. Önce devletin yetkili kuruluşları, örneğin Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kitin uğraşacağı alan saptanırdı. İşin en kolay bölümü burasıydı. Çünkü iş adamlarımız zaten dört koldan devleti sıkıştırırlardı. Örneğin X maddesini üretmekte olan bir iş adamı bu maddeyi üretebilmek için gereksinimi olan Y maddesini ekonomik yollardan elde edemediği için devlet kapısını aşındırmakta ve sık sık TV'lerde boy göstererek şunları söylemekteydi. Memleketin en önemli ihtiyacı olarak bugün karşımıza Y maddesi eksikliği çıkmaktadır. Biz bu vatanın, milletin fedakar ve cefakar müteşebbis evlatları olaraktan Y maddesi üreten bir kit kurulmadan rahat yüzü göremeyeceğimizi bildiririz. Eğer devlet Y maddesi fabrikası kurarsa arada sırada vergi dairelerine bile uğrayacağımıza yemin ederiz. Ülkenin değerli planlamacıları, bilim ve film adamları vardır. Bunlar birkaç iş adamı istedi diye Y maddesi üretecek bir fabrika kuracak değillerdir elbette. Aralarında toplanır, konuşurlar ve sonuçta Y maddesi üretecek bir fabrika kurulmasının kalkınmanın olmazsa olmaz ön koşulu olduğu yolunda bir karar alırlar ve fabrikanın kurulması aşamasına geçilir. Elbette bu iş kafadan yapılmaz. Önce iyice araştırılır ve Y maddesinin ham maddesi olan Z maddesinin en çok bulunduğu bölge saptanır. Raporlar hazırlanır fakat bunlarla yetinilmez. Yurt dışından uzmanlar getirilerek bir kez daha saptanır. Yine yetinilmez. Başka bir ülkeden de know-how getirilir ve bir kez daha saptanır. Ancak bundan sonra fabrikanın nereye yapılacağına karar verilir. Bu bölge Y maddesinin ham maddesi olan Z maddesinin bulunduğu bölge en uzak bölge olmalıdır ki bir taşla iki kuş vurulsun ve taşıma sektörüne de aradan iş çıkarılabilsin. Hatta bir taşla üç kuş vurulmak isteniyorsa biraz daha araştırma yapılır ve Y maddesinin üretildikten sonra nerede satılacağı dahi göz önüne alınarak fabrikanın o bölgeye de oldukça uzak bir yerde kurulmasına dikkat edilir. Bundan sonrası artık kolaydır. Devlet parayı verir, müteahhitler İnci Baba yöntemiyle fabrikayı inşa ederler ve anahtarını devlete teslim ederler. Dipnot, İnci Baba biraz ileride anlatılacak. İşletmeye hazır hale gelen fabrikayı teslim alan devlet, plancıları ve bilim adamlar ile yeniden görüşmeler yapar, planlar hazırlar ve fabrikanın gereksinim duyacağı personel sayısına uzun araştırmalar sonunda saptanır. Diyelim ki bu sayı yılda 1000 ton Y üretmek için 1000 işçidir. Oysa o sırada iş bekleyen Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Bakan Yardımcıları, Müsteşarlar, Müşavirler, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Parti İl, ilçe ve Bucak Başkanları, yakınları ile muhtarlar ve hısım akrabaları olarak 10.000 kişi bulunmaktadır. Bu zorlukla bilimsel araştırmalar sonucu çözümlenir ve hemen yeni bir araştırma yapılır. Hesap çok yalındır. Yılda 1000 ton Y yerine 10.000 ton üretilmesi yolunda bir karar alınır. O zaman haliyle fabrikanın gereksinim duyacağı işçi sayısı 10.000'e ulaşır. Politikacıların yakın çevresinde işsiz adam bırakılmayarak istihdama sağlanan katkıyla dördüncü kuş da vurulur. Ne var ki ülkenin 10.000 ton değil, sadece 1.000 ton Y maddesine gereksinimi vardır. Olsun, ne gam, öyleyse 1.000 ton üretilir. Böylece beşinci kuş vurulurken Y maddesinin fiyatı yurt dışındaki fiyatının 5 katına çıkarılır. Fazladan bir kuş daha vurulmasının önemi şuradadır ki, Y maddesine duydukları gereksinim nedeniyle fabrikanın kurulmasını isteyen iş adamları artık bu maddeyi yurt dışından getirmeye başlarlar. Dolayısıyla bizde üretilen Y maddesi satılmaz olur. Bunun üzerine acaba işe yarar mı diye fiyatı biraz daha arttırılır. Yine satılmayınca biraz daha işçi alınır, sonuç yine değişmez ve bu iş böyle sürer gider. Bu durumda en akıllıcası kitin satılmasıdır ki bu iş son zamanlarda birçok örneğinde görüldüğü gibi çok pratiktir. Devletin ihale usulü üzerinde de durmaya değer. Buna kısaca İnci Baba yöntemi denir ve birkaç on yıl önce ölen Nabi İnciler'den esinlenmedir. Nabi İnciler'in meslekhanesine müteahhit yazıyordu ama çalışma tarzı epey değişikti. Diyelim ki devletin bir işi ihaleye çıkarılacak. İhale araya hile karışmasın, devletin işi en ucuza görülsün diye bulunmuş bir yöntemdi. Tüm müteahhitlere açık olurdu. Hesabını kitabını yapan müteahhit önerisini kapalı zarf içinde devlete sunardı. Devlet baba da zarfları açar, en uygun fiyatı öneren firmaya işi teslim ederdi. Ne var ki devlet babadan önce İnci Baba devreye girer, ihaleye katılmak isteyen müteahhitleri bir araya toplayarak küçük bir nutuk atardı. Allah için güzel konuşurdu. İnsanın bacağını kıracak ölçüde güçlü bir konuşma ve inandırma yeteneği vardı. Muhterem müteahhit kardeşlerim diye söze başlar ve lafının gerisini şöyle tamamlardı. Dikkatinizi çekerim, İnci Baba konuşuyor, Şam babası değil. Bu laf üzerine müteahhitler dikkat kesilirdi. Zira İnci Baba'nın lafına dikkat etmeyenlerin bir süre sonra diz kapaklarında bir sorun çıkacağı iyi bilinirdi. İnci Baba'nın önerileri son derece açık olurdu. Bunlar ihaleyi müteahhitlerden birinin kazanabilmesi için kapalı zarflara yazılacak rakamlardı ki, böylece devlet işini uygun fiyata yapacak olana değil, İnci Baba'nın uygun gördüğüne vermiş olurdu. Olaydan kimse yakınmazdı. Tersine hem hala kendi ayakları üzerinde durmanın, hem de havadan para kazanmanın sevincini yaşarlardı. Zira işi kazançlı şekilde kapatan müteahhit, devletten aldığı avansın bir kısmını diğer müteahhitlere ve elbette İnci Baba'ya dağıtırdı. Bakmayın bunları yazdığıma. Uzman gözlerin hemen fark edebileceği gibi ekonomiden hiç anlamam. Fakat öğrenmek için çabalamadığım söylenemez. Örneğin şimdilerde epey düşmüş bulunan enflasyonun neden bir türlü düşürülemediğini uzun süre incelemiş ve ünlü ekonomistlere akıl danışmıştım. Aşağıda bu konuşmalardan birini örnek olarak sunuyorum. Sayın ekonomist, siz bu işin okulunda okudunuz. Biz ise her şeyi yaşam okulunda cebimizdeki paraların uçup gittiğini görerek öğreniyoruz. Enflasyonu düşürmek bu kadar zor mudur? Hayır, çok kolaydır. Nasıl yani? Her şey arz ve talebe bağlıdır. Mal az, yani arz az olursa talep artar, fiyat yükselir. Mal çok, yani arz çok ise talep azalır, fiyat düşer. O halde bizim sorunumuz mal azdı, çözüm ise malı çoğaltmak olmalı. Bakın, hemen anladınız. Bundan sonra oturup ekonomi üzerine kitap makale yazabilir, dergilerde, TV'lerde görüşlerinizi açıklayabilirsiniz. Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na ekonomik konularda danışmanlık yapabilirsiniz. Biraz daha açıklarsanız neden olmasın? Açıklayayım. Et fiyatlarını ele alalım. Bir kilo etin kilosu 10 lira ise ve buna iki kişi talipse et fiyatı hemen 11 lira olur. Bunu biliyorum. Kasap da her gün başıma geliyor zaten. Tersinin olması için ne yapmak lazım siz onu söyleyin. 2 kilo ete bir kişinin talip olması lazım. Ertesi gün fiyat 9 liraya düşer. Hatta kimse talip olmuyorsa 8 liraya iner. Yani ya et alınmayacak ya da fazla et üretilecek. Yanlış anlamadıysam eğer et yemek istiyorsak et yemeyeceğiz. Aynen öyle. Bana pek mantıklı görünmedi. Bu işlerde mantık aramayacaksınız. Ekonominin mantığı yoktur. Sizce mantıklı olan nedir? Et 8 lira olsun ve herkes yiyebilsin. O halde herkese 1 kilo et düşecek kadar et üreteceksiniz. Bu kadar basitse niye yapılmıyor? Çok basit olduğu için. Et üretmek için ne gerekir? Bilmem, hayvanın erkeğiyle dişisi galiba. Sizin dediğiniz ekonomi değil, biyolojidir. Et üretmek için yem gerekir. Hayvana bol bol yem yedireceksiniz ki et üresin. E yedirelim o halde. Yem konusunda da sorun aynıdır. Bir kilo yeme iki üretici talipse yemin fiyatı derhal artar. Öyleyse bir kilo yeme bir müşteri düşmeli. İşin uzmanı olmaya başladınız bile. Uzman oldum ama hala bir şey anlamış değilim. O halde tam bir ekonomist sayılırsınız. Hatta biraz çaba harcasanız ekonomi doçenti veya profesörü bile olabilir, TV'lerde çıkıp herkese akıllar, fikirler verebilirsiniz. Bu konuya son vermeden önce ekonomi tarihimizde ileride yer edecek bazı kavramlara da değinmekte yarar var. Gizli işsizlik. Vatandaşın aslında işi gücü yoktur. Fakat kendisi durumunun farkında değildir. El arabasına bir şeyler satarak geçindiğini zanneder. Ne vergi verir ne karnı doyar. Bir işi olduğunu sanarak başka iş aramadığı için işsiz olarak görülmez. Gizli işsiz olarak kabul edilir. Gizli işlilik. Vatandaşın bir işi vardır ama yaptığı bir şey yoktur. Örneğin bir devlet dairesine torpille kapağı atmış memur veya işçidir. Ay sonunda maaşını aldığı için durumuna gizli işlilik denebilir. Kayıt dışı ekonomi. Bize özgü bir kavramdır. Vatandaş ekonomik faaliyetlerde bulunmakta ancak işine devleti karıştırmamaktadır. Bunlara kümes dışındaki kazlar da denilir. Kümesteki kazlar. Kümesteki kazlar deyişinin ekonomideki anlamı vergi vermeye başlamış özel sektör üyelerinin durumudur. Ne var ki ülkemizde bu tür kazlara pek rastlanmadığı için bizde bu söz kullanıldığı zaman anlaşılan kümeste yaşayan gerçek kazlardır. 10. Bölüm. Bu dünyaya boşuna gelmedik. Neler yaptık, neler ettik, neler bulduk, nerede bulduk? Onları anlatır. Tüm olumsuz görüşlere karşın Türklerin buluşları kısa bir bölümle geçiştirilecek gibi değildir. Önce şunu söylemekte yarar var. Türklerin kafası durmadan işlemektedir. Öyle ki bazen ortada kafa işletecek bir durum olmasa bile işlemeye devam etmektedir. Hatta boş durmamak için tersine işlediği durumlar bile söz konusudur. Bu durumların neler olduğunu anlamak için herhangi bir günde gazetelere bir göz atmak yeterlidir. Haberlere göre hazır kıymalara dalak, kuyruk yağı ve sakatat artıkları katarak satarız. Kazandığımız parayla da evimize içinde bol miktarda ekmek, at eşek eti, kıkırdak, iç yağı ve fazladan kanserojen özellikleri bulunan kimyasal maddelerle dolu sucuk ve salam alırız. Bir şekerleme üreticisini ele alırsak, şekerin içinde bol miktarda elbise boyası katarak büyük karlar elde eder. Sonra bu paraları ne mi yapar? Elbette çoluk çocuğu için harcar ve içine kaldırabildiği kadar margarin, iç yağı, soya fasulyesi, fındık tozu ve küspe katılmış çikolatalar satın alır. Başka örnekler de bulunabilir. Karabibere fındık kabuğu, kırmızı bibere kiremit tozu doldururuz. Bu yolla kazandığımız parayla da nişasta ve karbonat katılmış yoğurt, boya ve kimyasal maddelerden oluşan meyve suları, asetik asitten yapılmış üzüm sirkesi alırız. Eğer muhallebicilik yapıyorsak tavuk göğsüne tavuk yerine işkembe katarız. Avantadan gelen parayı da şekerli sudan oluşmuş bala yatırırız. Bu maddelerle yavaş yavaş sağlığımız bozulsa da fazla dert etmeyiz. Tıp fakültesini orta dereceyle bitirmiş doktorlarımız ne güne duruyor? Ameliyat sırasında içeride mutlaka bir havlu veya toz bezi bırakma başarısını göstererek çuvalla para kazanırlar. Kazandıkları parayı ise inşaat fakültesini kopya ile bitirebilmiş mühendislerin yaptığı ilk depremde yıkılacak apartman katlarına yatırırlar. Pratik çözümlerimiz dünyaya parmak ısırtacak boyutlardadır. Örneğin lağım sularımızı açıktan geçen derelere akıtarak kanalizasyon, foseptik gibi masraflı işlere kalkışmaktan kurtuluruz. Bu şekilde belki diğer vatandaşlar mikroplu su içerler ama bunun bizim için fazla bir önemi yoktur. Nasıl olsa onların lağım sularını da biz içeriz ve ödeşiriz. Yukarıda sıraladığım örneklerde sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfır gibi görünse de öyle değildir. Arada bedavadan kafalarımızı işletmiş oluruz. Bir diğer pratik buluşumuz ise yeraltı su ve kanalizasyon kapaklarının asfaltla hiza tutturamaması durumudur ki neredeyse anayasa kuralı kadar kesin bir kuraldır. Hatta anayasa sık sık değişir ancak bu kural değişmez ve rögar kapaklarıyla asfalt arasındaki hiza sorunu bir türlü çözülmez. Bunun da nedeni yine bizim pratikliğimiz olup işin içine matematik kavramlarını karıştırarak zaman kaybetmeme prensibimizdir. Bilindiği gibi asfalt yüksekliği ile rögar kapağı arasındaki yüksekliği eşitleyebilmek için kapağın kalınlığını ve bacanın yüksekliğini ölçmek, sonra bunları aynı seviyeye getirebilmek için birkaç toplama ve çıkarma işlemi yapmak gerekmektedir. Açıkçası işin içine aritmetiği ve geometriyi karıştırmak bize biraz uzun iş gibi gelmektedir. Sinüs, kosinüs ve hipotenüs gibi kavramlar yerine aslanus, koçus ve ana avradus yöntemleriyle işi çözeriz. Aslanus kavramı tam asfalt dökülürken işçilere şuraya iki kürek daha zift dök aslanım deme yöntemidir. Rögar kapağının yeri hazırlanırken kapağın kenarına biraz daha mıcır at koçum şeklindeki uyarı ise koçus teoremidir. Bütün bunların sonucunda ana avradus sistemi kendiliğinden devreye girer. Araba sürücüleri çukurlara düştükçe ana avrat edebiyatına katkılarını sürdürürler. Son olarak depremler nedeniyle fay hatları üzerine bina inşa etmekle ısrar edişimizle de adımızı iyice duyurduk. Peki sonuçtan mutlu muyuz? Sanırım mutlu olanlarımız da var. Ben yıllarca gazetecilik yaptığım için vatandaşlarla çok sık temas halindeyim. Mektup, telefon, faks ve e-postalarla iletişim içindeyim. Bir keresinde telefon çaldı ve bir vatandaş merhaba bile demeden lafa girdi. Bugünkü yazınızı okudum. Bana kalırsa durumu biraz abartıyorsunuz. Yok, memleket batıyormuş, hayat pahalılığı artıyormuş. Devlet ortadan kalkmış, herkes mutsuzmuş. Alakası yok. Öyle mi? Öyle. Mesela ben hayatımdan çok memnunum. 13. derecenin birinci kademesinden memur emeklisiyim. Elime geçen parayla gül gibi geçiniyorum. O kadar parayla. Evet, o kadarıyla. Hatta artırıyorum bile. Artan parayı harcayamadığım için bankaya yatırıyorum. Mecburen faiz alıyorum. Faizleri de harcayamadığım için onları da bankaya yatırıyorum. Ve ne yazık ki yine faiz veriyorlar. Parayı ne yapacağımı bilemiyorum. Benim tek sorunum bu. Yazsanıza. Ev kirası yok mu? Yok, çok şükür. Kimse benden kira istemiyor. Elektrik, su parası da yok. Yol parası deseniz o da yok. Çünkü işe gitmiyorum. O halde sizde stres de yoktur. Ne stresi efendim? Ben bu lafları gazetelerde okuyorum. Nasıl bir şeydir bilmiyorum. Geçenlerde beraber yemek yediğimiz arkadaşa sordum stres nedir diye. O da sözlüğe bakmam lazım dedi. Ne diyeyim? Çok şaşırdım. Bu ortamda olacak şey değil. Benim de asıl şaşırdığım sizin yazdıklarınız. Geçenlerde de mafya babalarından söz ediyordunuz. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Canım, mafya babalarını ben mi çıkarıyorum? Bir sürüsü var ortalıkta. Bizim burada bir tane bile yok. Bunları da yazın. Tamam, yazalım. Geçim sıkıntısı, iş stresi, mafya korkusu çekmeden yaşayan vatandaşlarla okurlarımız çok ilgileneceklerdir. Neresi orası derlerse ne diyeyim? Adresimi vereyim. Benim adım Recep Koç. Adresim C blok, 1. kısım Bayrampaşa Cezaevi.